Ayrım 2, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 16. Shasa Courtney muhaliflere ayrılan bölümde ön sıraya oturmuş, İç Güvenlik Bakanı'nın yeni çalışma döneminde parlamentoya sunacağı tasarıyı dinliyordu. İç Güvenlik Bakanı kabinenin en genç üyesiydi, hemen hemen Shasa kadardı. Bu da olağanüstü bir şeydi. Afrikanerler yaşa saygı duyar, gençliğin deneyimsizliğine ve atılganlığına hiç güvenemezlerdi. Milliyetçi kabinenin yaş ortalaması 65'ten aşağı değildi. Ama henüz 40'ına gelmemiş olan Manfred Delarey karşılarında durmuş, önerdiği ve yasalaşması için uğraşacağı suçluluk yasasına ek hakkında konuşuyordu. Yanında oturan kayınpederi, bu adam polise yasaların üstünde yetki verilmesini istiyor diye homurdandı. Shasa Blaine Malcolm'e bakmadan başını salladı, gözlerini karşıdaki adamdan alamıyordu. Manfred Delarey her zamanki gibi Afrikanerlere hitap ediyordu. İngilizceyi aksanlı ve biraz da güçlükle konuşuyor, ayrıca bunu istemeyerek yapıyordu. Yalnızca parlamentonun çift dil kuralına uymaktaydı. Oysa ana dilinde konuştuğunda çok başarılıydı, ikna etmesini biliyordu. Muhalifler bile birkaç kez dayanamayarak gülmüşler, kendi partisindekiler de onu alkışlamışlardı. Blaine Malcolmes başını salladı. Bu adam çok küstah. İktidardaki partinin isteğine uyarak yasa ve nizamları unutmayı ve bir polis devleti kurmayı öneriyor. Bu yasanın çıkmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Doğru. Shasa aslında kürsüdeki adama haset ettiğinin farkındaydı. Hem nedense o adam kendisine esrarlı bir şekilde çekiyordu. İkisinin kaderinin böyle kaçınılmaz biçimde birbirine bağlanmış olması şaşılacak gibiydi. Manfred Delarey ile ilk kez 20 yıl önce karşılaşmıştı. Ortada bir neden yokken iki genç horoz gibi birbirlerine saldırıp kan revan içinde kalana kadar dövüşmüşlerdi. Shasa kavganın nasıl sonuçlandığını anımsayarak yüzünü buruşturdu. Bunca zaman sonra bile o dayağı hazmedememişti. O günden sonra da birkaç kez karşılaşmışlardı. 1936'da ikisi Adolf Hitler'in Berlin'deki olimpiyatlarına katılmışlardı. Ama altın madalyayı boks takımından Manfred kazanmış, Shasa eli boş olarak geri dönmüştü. 1948'de de aynı milletvekilliği sandalyesi için sert şekilde mücadele etmişler, Milliyetçi Parti büyük çoğunlukla kazanmıştı. Böylece Manfred Delarey seçimi de kazanıp parlamentoya girmişti. Shasa ise rakibinin karşısına tekrar çıkabilmek için ara seçimi beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi Manfred bakandı, Shasa bu görevi bütün kalbiyle istiyordu. Partide yeri sağlam olan, zekası konuşma yeteneği de tanınan, gitgide siyasi deneyim kazanan Manfred Delarey'in geleceği çok parlaktı kuşkusuz. Shasa karşısındaki adamı dinlerken haset, hayranlık ve korkunç bir düşmanlık duyuyordu. Manfred Delarey hala boksöre benziyordu. Omuzları geniş, boynu kalındı. Bel hattı kalınlaşmaya başlamış, çene altı hafifçe yağlanmıştı. Kendine bakmadığı için sert kasları yumuşuyordu. Shasa kendi dar kalçalarına ve tazıyı andıran karnına memnunlukla göz atıp yine bakışlarını düşmanına çevirdi. Manfred Delarey'in burnu eğriydi. Siyah kaşının üstünde beyaz bir yara izi vardı. Buna ringde yaralanması neden olmuştu. Adamın gözleri tuhaf bir açık sarı, berrak, topaz rengiydi. Daha çok kedi gözlerini andırıyordu. Başbakan dışında kalan bütün kabine üyeleri gibi o da iyi eğitim görmüştü. Akıllı, dindar, partisinin ve folkun tanrısal hakkına bütün kalbiyle inanan biriydi. Milliyetçilere tam anlamıyla bağlıydı. Onlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olduklarına inanıyorlar. Bu yüzden çok tehlikeliler zaten. Shasa konuşmasını bitirip alkışlar arasında yerine oturan Manfred'e kötü kötü baktı. Başbakan eğilerek Manfred'in omzunu okşadı. Arka sıralardan verilen en az bir düzine tebrik notunu da ona ilettiler. Shasa bu durumdan yararlanarak kayınpederine dönüp mırıldandı. ''Bugün bana gereksinmeniz olmayacak ama olursa beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Ayağa kalkıp konuşmacıyı selamladı, dikkati çekmemeye çalışarak kapıya doğru ilerledi. Ne var ki 1.83 boyundaki koyu renk dalgalı saçlı, bir gözünde siyah bant olan yakışıklı adam, konuklar balkonundaki genç kadınların yine de büyük ilgisini çekti. Manfred de la Rey'de şansa geçerken okumakta olduğu kağıttan başını kaldırdı. Birbirlerine dikkatle baktılar. Şansa geçip salondan çıktı. Ceketini çıkarırken kapıcının selamına karşılık verdi. Şansa'nın parlamento binasında odası yoktu. Çünkü Courtney Madencilik ve Finans Şirketi'nin merkezi olan 7 katlı Söntein Hanı hemen parkın karşısında 2 dakikalık yoldaydı. Meşelerin altından geçerken siyaseti unutarak iş adamı oldu yine. St. George Katedrali'nin önünden yürüdü. Söntein Hanım'ın camlı döner kapısından girerken kafasında mali sorunlar, madencilik, hesaplar, raporlar vardı. Parlamentodaki çalışmalar ve çatışmalar kadar zevk almaktaydı para oyunundan. Mermer zeminli, sütunlu lobideki resepsiyonda oturan iki güzel kız onu görünce tatlı tatlı güldüler. Bir ağızdan "Günaydın Bay Courtney" dediler. Adam asansörlere doğru giderken bir gülüşle kızları sersemletti. Bu tepki içgüdüseldi. Etrafında güzel dişiler olmasından hoşlanıyordu. Ama yanında çalışanlara asla ilişmezdi. Bu sportmen bir davranış olmazdı. Tıpkı yere konmuş bir kuşu vurmaya benzerdi. Yanında çalışanlar onu reddedemezlerdi. Lobideki iki genç kız içlerini çekerek asansöre giren adamın arkasından baktılar. Sekreteri Janet asansörün sesini duymuş ayakta bekliyordu. Olgun, kendinden emin, bakımlı ve becerikli bir kadın olan Janet, Şasa'nın tipi sayılırdı. Kadın onu çok beğendiğini gizlemeye gerek duymuyordu ama Şasa'nın kendi koyduğu kurallar burada da geçerliydi. Peşinden bürosunun girişine kadar gelen sekretere "Ne var ne yok Janet?" diye sordu. Genç kadın o gün öğleden sonraki randevuları okudu. "Peki 15 dakika işim var, sonra David Abrahams'ı bul." Janet çıkınca Şasa onu masaya bıraktı, acele mesajlara ve telekslere uzandı. Her şeyi çabucak gözden geçirdi. Telefon çaldığında konuşmaya hazırdı. "Merhaba Davey, Joburg'da neler oluyor?" Bu öylesine bir soruydu. Neler olduğunu ve neler yapacağını iyi biliyordu Şasa. Günlük raporlar ve tahminler masasının üstündeydi. Yine de David'in sözlerini dikkatle dinledi. David Şirketler Grubu'nun yönetim müdürüydü. Üniversiteden beri birlikteydiler. Söntein dışında Şasa'ya en yakın insandı o. 32 yıl önce Söntein Courtney'in kuzeyde Windhoek'te bulduğu Hani Elmas Madeni hala şirketin zenginliğinin temelini oluşturmaktaydı. Ama Şasa'nın yönetiminde şirket çok büyümüş ve değişik alanlara da el atmıştı. Bu yüzden merkezi Windhoek'ten Johannesburg'a taşımışlardı. Söntein Courtney Malcolmes güzel ümit burnundan ayrılmayı reddetmişti. Onun için de şirketin finans ve yönetim merkezi hala kaptaydı. Şasa 10 dakika kadar dinledikten sonra "Tamam" dedi. "Bunu telefonda halledemeyiz. Ben oraya geleceğim."
"Ne zaman?"
"Yarın öğleden sonra. Sabah 10'da Şan'ın futbol maçı var, onu kaçıramam. Oğluma söz verdim." David bir an sesini çıkarmadı. Orange bağımsız devletinin altın yataklarına 10 milyon sterlin yatırmayı planlarken küçük bir çocuğun spordaki başarısı düşünülebilir miydi? Sonunda çaresiz kabul etti.
"Havalanmadan önce beni ara, seni havaalanında karşılarım."
Şasa telefonu kapayarak saatine göz attı. Çocukların banyosundan ve akşam yemeğinden önce Veltevreden'e gidip bir saat onlarla ilgilenmek istiyordu. İşini akşam yemeğinden sonra bitirebilirdi. Masada kalan kağıtları Hermes'in siyah krokodil evrak çantasına doldururken Janet ara kapıyı vurarak içeriye girdi.
"Özür dilerim efendim, bunu şimdi getirdiler. Parlamentonun bir görevlisi çok acele olduğunu söyledi."
Şasa kadından zarfı aldı. Kabine üyelerinin kullandığı pahalı türdendi. Arkasında ülkenin arması vardı. "Teşekkür ederim Janet." Zarfı açarak kağıdı çıkardı. Üstünde İç Güvenlik Bakanlığı'nın anteti vardı. Yazıda Afrikaner dilinde yazılmıştı. Sayın Bay Courtney, av merakınızı bilen önemli biri önümüzdeki hafta sonunda geyik avlamak için sizi çiftliğine davet etmemi istedi. Çiftliğin havaalanı bulunmaktadır. Koordinatları da 28 derece 32 dakika güney, 26 derece doğudur. Avın zevki, ahbaplığın ilginç olacağına inanabilirsiniz. Lütfen gelip gelemeyeceğinizi bana bildirin. En iyi dileklerimle, Manfred de la Rey. Şahsa gülümseyerek duvardaki büyük haritaya yaklaştı, koordinatlara baktı. Bu not bir emir sayılırdı. Önemli kişinin kim olduğunu da tahmin edebiliyordu. Çiftlik Orange bağımsız devletinde ve Welcome'daki altın madenlerinin tam güneyindeydi. Yani Johannesburg'dan dönerken rotada hafif bir değişiklik yeterli olacaktı. Bu tür esrardan hoşlandığı için zevkli bir heyecana kapılan şahsa özel kağıtlarından birine bir cevap karaladı. Bu hafta sonu birlikte avlanmamızla ilgili nazik davetinize teşekkür ederim. Lütfen kabul ettiğimi ev sahibine bildirin. Av gününü zevkle bekliyorum. Zarfı kapatırken beni oradan uzak tutmak için iki ayağımdan yere çivilemek gerekir diye mırıldandı. Şasa yeşil Jaguar SS spor arabasıyla Veltev Reden'in beyaza boyalı görkemli park kapısından girdi. Sontaine büyük malikaneyi ona bırakarak Blaine Malcolmes'in Constantia Berg dağlarındaki evine yerleşmişti. Şasa da annesi gibi Veltev Reden'i seviyor ve buraya çok iyi bakıyordu. Veltev Reden Hollanda dilinde memnun demekti. Jaguar'ı yavaşlatırken o anda yaşamından gerçekten memnundu doğrusu. Hasat bütün hızıyla devam ediyordu. Üzüm toplayan kadınlar şahsa geçerken durup el salladılar. Siyah üzüm dolu ağır sepetleri taşıyan adamlar da selam verip gülümsediler. Genç Sean arabalardan birindeydi. Arabaya doldurulmuş üzümler güneşte yakut gibi parlıyordu. Babasını gören çocuk dizginleri kendisini usulca denetleyen sürücüye atarak arabanın yanından atladı. Asmaların arasından yeşil Jaguar'a doğru koştu. Henüz 11'inde olmakla birlikte yaşına göre büyük duruyordu. Annesinin duru cildini ve şahsanın düzgün atlarını almıştı. Bacakları kalınca sayılırdı ama yine de antilop gibi hızlı koşuyordu. Şasa ona bakarken kalbinin gururdan patlayabileceğini düşündü. Sean Jaguar'ın kapısını açarak boş koltuğa atladı. ''İyi geceler baba.'' Şasa kolunu onun omzuna attı. ''Merhaba ahbap, günün nasıl geçti?'' Arabayla şaraphanenin ve ahırların yanından geçtiler. Şasa bir düzine kadar eski, değerli arabalardan oluşmuş koleksiyonun durduğu ağıldan bozma garaja girdi. Jaguar annesinin armağanıydı. Bunu 1928 model Phantom Rolls-Royce'dan bile çok seviyordu. Diğer çocuklar onun geldiğini kendi odalarının pencerelerinden görmüşlerdi. Hepsi de evden fırlayarak koşa koşa çimenliği açtılar. En küçük oğlu Michael öndeydi. Ortanca oğlu Garrick epey geriden geliyordu. Her oğlunun arasında bir yıldan az bir yaş farkı vardı. Michael düşlere dalan bir çocuktu. Saatlerce Define Adası'na dalıp gidiyor ya da bütün öğleden sonrayı sulu boyalarıyla geçirip dünyayı unutuyordu. Şasa onu da büyük sevgiyle kucakladı. Sonra astımı yüzünden hırıltılı hırıltılı soluk alan, soluk yüzlü, saçları dik dik havaya kalkmış sıska Garrick yaklaştı. ''İyi akşamlar baba.'' diye kekeledi. Gerçekten çirkin bir veletti. Şasa onun bu astımla kekemeliği kimden aldığını da bilemiyordu. ''Merhaba Garrick.'' Şasa ona hiçbir zaman diğerlerine yaptığı gibi oğlum, yavrum veya ahbap demiyordu. Daima Garrick diye çağırdığı çocuğun başını hafifçe okşadı. Bu çocuğu kucaklamak aklına bile gelmedi. 10 yaşına geldiği halde küçük namussuz hala yatağını ıslatıyordu. Şasa kızını görünce rahat bir soluk aldı. ''Bana gel meleğim, babana gel.'' Kollarına atılan kızını havaya kaldırdı. Çocuk sevinçle bağırıp onun yüzünü öpücüklere boğdu. Şasa, meleğim şimdi ne yapmak istiyor diye sordu. Yeni binici kılığını giymiş olan Isabella, ata binmek istiyorum dedi. Pekala, ata bineceğiz. Kızını sırtına alarak diğerlerine bak, haydi gelin yemekten önce ata bineceğiz.
Şan el tutamayacak kadar büyük ve yaşına göre de iriydi. Ama o da kıskançlıkla babasının sağından ayrılmadı. Michael Shasa'nın sol eline sıkıca yapışmıştı. Garrick 5 adım geriden geliyor ve hayranlıkla babasına bakıyordu. Çocuk bugün aritmetikte 1. oldum dediyse de o bağırışma ve gülüşme arasında Shasa onu duymadı. Seyisler atları eğer demişlerdi bile. Çünkü bu akşam gezintileri bir aile töresiydi. Shasa koşum odasında zarif ayakkabılarını çıkarıp iyi cilalanmış eski çizmelerini giydi. Sonra Isabella'yı tombul baklakırı Midilli'ye bindirdi. Kendisi de küheylanına atlayıp Midilli'nin dizginlerini seyisin elinden aldı.
''Birlik ileri!''
Emri verirken elini yumruk yaparak havaya kaldırdı. Bu hareketi Isabella'nın pek hoşuna gidiyor, kıkır kıkır gülüyordu. Her zamanki gibi çiftliği dolaştılar. Gördükleri zenci kahya yardımcılarıyla konuştular. Evlerine dönen işçilerle selamlaştılar. Şan olgun bir adam gibi babasıyla hasadı konuşuyordu. Eğerde de büyük bir adam gibi dimdik oturmaktaydı. Isabella onu kıskanarak araya girince Shasa sevgiyle kızına döndü. Oğulları gezintiyi her zamanki gibi bir yarışla bitirdiler. Polo alanından geçip tepeleri aşarak ahırlara gittiler. Usta bir binici olan Shan çok ilerideydi. Michael kamçısını kullanamayacak kadar yumuşaktı. Garrick de eğerde düşecekmiş gibi sallanıyordu. Shasa'nın bütün anlattıklarına, öğrettiklerine karşın hala atın üstünde nasıl duracağını bilemiyordu. Shasa sinirlenerek tıpkı bir çuval patatese benziyor diye düşündü. Kendisi uluslararası bir polo oyuncusuydu. Ortanca oğlunun kötü oturuşunu kendine yapılmış bir hakaret gibi kabul ediyordu. Baba ve çocuklar eve döndüklerinde Tara büyük mutfakta aşçıya nezaret ediyordu. Shasa'nın nefret ettiği mavi bez bir pantolon giymişti. O hep süslü kadınları beğenirdi. Tara günün iyi geçti mi diye sordu. Fena değil. Yemekte 12 kişiyiz. Son anda Broadhurst'leri de çağırdım. Sofrada zevkli konuşma istiyorum. Atlardan, avdan ve işlerden bıktım. Molly son kez akşam yemeğine geldiğinde zevkli konuşmasıyla partinin 9'dan önce sona ermesine neden oldu. Shasa saatine baktı. Ben giyineyim bari. Isabella mutfağın gerisindeki çocuklara ait yemek odasından seslendi.
Baba, bana yemeğimi yedirir misiniz?
''Sen büyük bir kızsın meleğim, kendi yemeğini yemeyi öğrenmelisin.''
''Kendi başıma yemeğimi yiyebiliyorum ama siz yedirirseniz daha hoşuma gidiyor. Lütfen baba, 1 trilyon kere lütfen.''
''1 trilyona? Peki avans verecek misin?''
Kalkıp çocukların yemek odasına doğru gitti. ''Tara, onu şımartıyorsun.'' dedi. ''Başa çıkılamayacak bir hal aldı.''
''Biliyorum, bunu sık sık söylüyorsun.''
Shasa çabucak tıraş olurken zenci uşakta smokinini giyinme odasına getirdi. Beyaz gömleğe safir taşlı platin düğmeleri taktı. Tara'nın şiddetli itirazlarına karşın Shasa akşamları smokin giymekle diretiyordu. Giyinince değerli doğu halıları yayılmış, duvarlarında Thomas Baines'in sulu boyaları olan geniş koridordan geçerek Tara'nın kapısına vurdu. Kadın gelmesini söyleyince içeriye girdi. Tara Isabella'ya hamileyken bu daireye geçmiş ve orada kalmıştı. Geçen yıl burayı dekore ettirmişti. Kadife perdeleri, 2. George ve 16. Louis mobilyaları, kumdan gelme ipek halıları, De Jong ve Nauden'in eşsiz yağlı boyalarını çıkarmış, duvarlardaki ipek kağıtları söktürmüş, yerdeki parkeleri de düz tahtaya benzeyene kadar kazıttırmıştı. Şimdi duvarlar bembeyazdı. Odadaki tek resimde geometrik şekiller ve sert renklerden oluşan Miro tarzı kocaman berbat bir şeydi. Kap Üniversitesi'nden bir resim öğrencisinin yaptığı tablonun pek değeri de yoktu. Shasa için resim zevk veren bir süs ve aynı zamanda iyi bir yatırımdı. Bu tablo ne güzel ne de değerliydi. Tara'nın seçtiği eşyalar cam ve çelikten yapılmıştı. İçeride zaten yalnızca birkaç parça eşya vardı. Kadın bu İsveç stili diye açıklamıştı. Shasa da bunları İsveç'e geri yollamasını söylemişti.
çelik iskemlelerden birine ilişerek yemekten sonra çalışmam gerekiyor dedi. Yarın öğleden sonra da uçakla Joburg'a gideceğim. 5-6 gün yokum.
İyi. Kadın aynaya bakarak dudaklarına şahsanın nefret ettiği soluk leylak rengi bir ruj sürüyordu.
Bir şey daha var Tara. Orange Bağımsız Devleti'nin altın yataklarını geliştirmek için Lord Littleton'ın bankası aracılığıyla hisse senedi satacağız. Lütfen Molly ile sen siyah şallarınızı adamın yüzüne sallayıp beyazların haksızlığıyla, kanlı siyah ihtilal hikayeleriyle kendisini eğlendirmeye kalkmayın.
Molly'nin adına konuşamam ama uslu duracağıma söz veriyorum.
Şasa neden bu gece pırlantalarını takmıyorsun diyerek konuyu değiştirdi. Sana çok yakışıyor.
Tara eylemlere katılmaya başladığından beri Hani madeninden çıkarılan sarı pırlantalardan yapılmış şahane takıma el sürmemişti. Onları taktığında kendini Marie Antoinette gibi hissediyordu.
Bu gece olmaz, küçük bir akşam yemeği için fazla şatafatlı onlar.
Aynada göz göze geldiler. Şasa kalkıp onun arkasında durdu. Hafif sesle "Bize ne oldu Tara?" diye sordu. Genç kadın gözlerini kaçırarak elbisesinin önünü dikkatle düzeltmeye koyuldu.
''Ne demek istediğini anlayamadım şekerim.''
Şasa ''Aşağıda görüşürüz.'' diyerek yürüdü. ''Pek geç kalma. Littleton'la biraz ilgilen. Önemli biridir ve kadınları pek sever.''
Tara kapanan kapıya bir an baktı. Sonra ''Bize ne oldu?'' diye yineledi. ''Çok basit Şasa. Ben büyüdüm ve yaşamıma doldurduğum değersiz şeylerden bıktım.''
Aşağıya inerken çocuklara bir baktı. Isabella oyuncak ayısıyla uyuyordu. Kızının yanından ayrılıp erkek çocukların odalarına uğradı. Bir tek Michael uyanıktı, kitap okuyordu. Tara onu sevgiyle öperek ışıkları söndür dedi. Sonra suya atlamaya hazırlanan yüzücüler gibi derin bir soluk alarak ilk konukların şeri içmeye başladıkları mavi salona gitti.
Lord Littleton umduğundan iyi çıktı. Uzun boylu, kır saçlı, uysal tavırlı adamla konuşup onun avdan da attan da hoşlanmadığını anlayınca rahatladı.
Tara'nın Veltevre'den de ısınamadığı pek çok oda vardı. Hele duvarlarında şahsının vurduğu hayvanların başlarıyla dolu bu salondan iyice nefret ediyordu. O gece tehlikeyi göze alarak Molly'yi de Lord Littleton'ın öbür tarafına oturttu. Birkaç dakika sonra adam Molly'nin hikayelerini dinliyor, zevkle gülüyordu.
Kadınlar erkekleri porto şarabı ve Hauptmann prolarıyla baş başa bırakarak salondan çıkınca Molly Tara'yı bir kenara çekti.
''Bütün gece seninle konuşmak için deli oldum.'' diye fısıldadı. ''Şu anda kapta çok önemli biri var. Afrika Milli Kongresi'nden Moses Gama. ANC'nin sekreteri Gama.''
Yüzü solan Tara hareketsiz kalarak arkadaşına baktı.
''Bizim eve gelip konuşma yapacak. Bizden birkaç kişiyi görecek. Onu davet ettim. Kendisi seni çağırmamı özellikle istedi. Onunla tanıştığını bilmiyordum.''
''Bir kez karşılaştım.
Yok, iki kez.''
''Molly gelebilecek misin?'' diye ısrar etti. ''Şasa'nın bunu duymaması iyi olur tabii. Cumartesi gecesi saat 8'de.''
''Şasa burada olmayacak. O toplantıyı asla kaçırmam.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.